Kitabın adı Neşeli Boyacı. Yazarı Gülten Dayıoğlu. Yayın evi Altın Kitaplar Gelincik dizisi. Okuyan Havva Çiftçi. Ses kayıt Turgay Tufan. Neşeli Boyacı. Erhan'la 8 kardeşler. Erhan 5. sınıfı bitirmişti. Ailesi geçim sıkıntısı içindeydi. Erhan yaşındaki komşu çocukları kendilerine göre bir iş uydurmuşlardı. Kimi çocuklar da su satıyor, kimi kundura boyuyor, kimi pazarcıları çıraklık ediyor, kimisi de yükçülük yapıyordu. Erhan da eve katkıda bulunmak istiyordu. Bu isteğini babasına söyledi. Ailece düşündüler. Erhan'ın kundura boyamasına karar verdiler. Erhan zayıf ve çelimsiz bir çocuktu. Bu yüzden küçük boy bir boya sandığı satın aldılar. Erhan ve arkadaşlarına danışarak gerekli boyaları edindiler. Bir sabah erkenden işe çıktı. Öylesine coşkuluydu ki anası babası sabahın alacasında ayakkabı boyatan olmaz dedilerse de kimseyi dinlemedi. Doğruca istasyona vurdu. Boyacı çocukların iş tuttuğu yerlerden birine varıp oturdu. İlk kez kazanacağı ekmek parasını beklemeye başladı. Ne var ki çok geçmeden coşkusu kursağında kaldı. Öteki boyacılar birer birer sökün ettiler. Herkes her zamanki yerine alınca Erhan ortada kaldı. Boyacılar onu yanlarında istemiyorlardı. Erhan, sokak sizin değil, hepimizin malı diyecek oldu. Boyacı çocuklar, müşterinin ayağını buraya biz alıştırdık. Sen hazıra konacaksın. Yok öyle ya ama, koca İstanbul'da sokak mı yok? Sen de git kafana yatan bir yere kur tezgahını diye çıkıştılar. Tek bir kul Erhan'dan yana çıkmadı. Erhan istasyon çevresinde işlek bir yer aradı ama bulamadı. Günlerce tek kuruş kazanamadı. Ana babası başka semtleri denemesini öneriyorlardı. Ama o istasyon yöresinde direniyordu. Orası ayak altıydı. Öteki boyacılar gün boyu fırça sallayıp para kırıyorlardı. Böyle bir yeri bırakıp da başka yer aramak ahmaklık olacaktı. Erhan 15 gün sırtında sandık, istasyonun oralarda dolaştı durdu. Bunu yaparken sürekli düşünüyordum. Acaba ayakkabı boyatacak olan insanları nerede? Nasıl kendime çekebilirim? Bu soru gece yatakta da aklımdan çıkmıyordu. İstasyonun arkasında fırınla gazetecinin arasında koca bir çınar vardı. Erhan çınarın altını gözüne kestirdi. İstasyona giden insanların çoğu buradan geçiyordu. Fırına ve gazeteciye gelenler de az değildi. Çevrede tek bir boyacı da yoktu. Bir sabah erkenden varıp çınarın altına yerleşti. İnsanlar telaşla gelip geçiyordu. Ona dönüp bakan bile yoktu. 3 gün, 4 gün. Evet, ancak 4. gün ilk müşteri ayağını sandığa koydu. Erhan'ın ilk müşterisi genç bir polisti. Erhan ayakkabıları öyle bir parlattı ki polis ona aferin demekten kendini alamadı. Erhan sevinçten uçmaya kalkıştı. Ertesi gün başka polisler de geldiler. Gün boyu tek tük gelene oluyordu. Ancak Erhan'ın kazancı öğle azığını bile karşılayamıyordu henüz. Üstelik öteki boyacılar onun çınar dibinde iş tuttuğunu da duymuşlardı. Arada bir gelip, sen burada sinek avlarsın. Boş yere zamanını öldürme. Çekil git başka semtlerde ara ekmeğini. İstasyon çevresinde oturman Allah'ın emri değil ya diye sataşıyorlardı. Erhan onlara tek bir söz söyleyemiyordu. Burada tutunacağın seziniliyordu. Kimsenin lafına kulak asmadan direnmeye kararlıydı. İş biraz da inada binmişti tabi. Erhan sandığını çekici kılmak için süslemeye karar verdi. Okuldan kalma sulu boyaları vardı. Boya sandığının yüzüne çiçek ve kuş resimleri çizdi. Sulu boya ile bir güzel boyadı. Tahta sandık cıvıl cıvıl neşelendi. İlk övgüyü polis dostlarından aldı Erhan. Senin sandık sabah sabah iç açıyor. Neşe veriyor insana. Karşıdan bir güzel görünüyor ki diyorlardı. Giderek başka müşteriler de benzer görüşlerle Erhan'ı yüreklendirmeye başladılar. Erhan daha da ilginç şeyler yapmayı düşünüyordu. Abi kendi yaptığı kafeste bir çift saka kuşu besliyordu. Öyle güzel ötüşüyorlardı ki. Erhan ağabeyinden bu kuşları istedi. Havalar soğuncaya dek onları iş yerine götürmeyi planlıyordu. Ağabeyi yem ve sularına iyi bakması koşuluyla kuşlarını ona ödünç verdi. Erhan kafesi çınarın dalına astı. Kuşlar ilk günler yerlerini yadırgadılar. Sonra neşeli cıvıltılarla ötmeye başladılar. Bu yenilik de epey müşteri çekti. Yavaş yavaş Erhan para kazanmaya başladı. Kazancını çok iyi değerlendirmeye özen gösteriyordu. Parasının bir bölüğünü anasına veriyordu. Ev giderlerine katsın diye. Bir bölüğünü ilkokula giden kardeşlerine haftalık olarak ayırıyordu. Kalanı da kendisi için biriktiriyordu. Yeterince para edinince küçük bir radyo aldı. Kış bastırmak üzereydi. Kuşları işe getiremiyordu artık. Kafesin yerine radyoyu astım. Ayakkabı boyatanlar çok hoşlandılar. Kimi gün maç sonucu ya da haberlerin özetlerini öğrenmek isteyenlerle doluyordu Erhan'ın çevresi. Bu arada ayakkabı boyatan da artıyordu. Halk ona bir hat takmıştı. Neşeli boyacı Erhan. Bu sözleri renkli kalemlerle kartona yazdı. Çınar'a çivi çakmaya kıyamadığı için kartonu iple gövdeye bağladı. Yağmurdan ıslanmasın diye naylona sarmayı da safsaklamadı. Kartondaki neşeli boyacı sözlerini okuyanlar gülümseyip geçiyorlardı. Bu kişiler ilk fırsatta gelip Erhan'a kunduralarını boyatıyorlardı. Kış bastırınca Erhan ağaç dallarına naylondan bir tente yapmayı da başardı. Oysa istasyondakiler kötü havalarda işi bırakmak zorunda kalıyorlardı. Anası Erhan'a köyden gelme koyun yününden çoraplarla içlik ve kazak ördü. Bu yüzden soğuk korkutmuyordu Erhan'ı. Bir gün istasyondaki çocuklardan biri yanına geldi. Boy sandığını sırtından indirmeden Erhan'a sokuldu. Soğuktan mararan ellerini hohlayarak ısıtmaya çalışıyordu. Erhan yoldan geçen çaycıya iki çay söyledi. Boyacı Bekir ondan böyle dostça bir davranış beklemiyordu. Şaşkınlıkla karşısına çömeldi. Çayı ağız dolusu yudumlarla bir solukta bitirdi. İşlerin iyi. Burayı nereden akıl ettin? Günlerce aradım dedi Erhan. Bekir sandığını sırtından indirmeye çekiniyordu. Söyleyişi sürdürmeye de can atıyordu. İstasyonda iyi iş çıkıyor. Ama kış bastırınca hepimiz bir yere dağılıyoruz. Zor oluyor yeni bir yerde tutunmak. Kısacası kışın işler kötü gidiyor. Gün boyu şurada burada dolaşıyorum da bir önlük yemek parası zor çıkarıyorum. Bizimkiler gece kondu yaptılar. Çimento, tuğla, çivi, kereste borcu tepeden aşmış durumda. Az da olsa aileme yardım etmek istiyorum ama... O sırada biri ayakkabı boyatmaya geldi. Arkadan bir daha bir daha. Erhan Bekir'in çekip gitmesini bekliyordu. Ama Bekir lafı lafı ekleyerek siftinip duruyordu. Bizimkiler sana ayıp ettiler o zaman. Hatta ben de onlara katıldım. Oysa Erhan Bekir'in ne demek istediğini çoktan anlamıştı. Kendi kendisiyle amansız bir iç savaşa tutuştu. İçinde iki ses vardı kavgalaşan. Biri otur çıkarı bir yanı başına. Kış kıyamet günü. O da 3-5 kuruş para doğrultsun diyordu. Öteki ses pek acımasızdı. Onlar seni nasıl kovdular? Unuttun mu çektiğin zorlukları, acıları, umutsuzlukları? Sen de onu kov gitsin. O da kendine yer arasın, üzülsün, umutsuzluğa kapılsın diye direniyordu. Erhan fırça sallarken bir yandan Bekir'in dediklerine kulak veriyor, bir yandan da içindeki kavgayı bastırmaya çabalıyordu. Sonunda da dayanamadı. Git şuraya, sandığını sağ yanıma yerleştir, dedi. Bekir kesinlikle böyle bir öneri ummuyordu Erhan'da. Öyle bir şaşırdı ki iki elini uzatıp onunla tokalaştı. Yaşa abim, yaşa be sözleriyle başlayıp bin bir teşekkür sıraladı. Erhan ilk gelen kişiye Bekir'i tanıştırdı. Arkadaşım Bekir, bundan sonra birlikte çalışacağız. İyi boyacıdır, buyurun deneyin bir kez. Adam gidince Bekir'e döndü. Sen kaç yaşındasın diye sordu. Bekir, 15 yaşındayım abicim deyince Erhan bıyık altından gülümsedi. Ben daha 12 yaşındayım. Sen benim abimsin dedim. Çok geçmeden Çınar'ın çevresine 5 boyacı daha yerleşti. Onlar orada tezgah açarken Erhan'a hiçbir şey demediler. Erhan da onlara tek söz etmedi. Ne var ki insanlar yalnız Erhan'a geliyordu. O da kimlerini Bekir'e aktarıyordu. Bahar'la birlikte öteki boyacılar yeniden istasyonun oraya dizildiler. Bekir Erhan'dan ayrılmadı. Bir gün Erhan'ı oradan kovanlar ona istersen aramıza gelebilirsin diye haber sağladılar. Ama neşeli boyacı Erhan çınar ağacının altından hiç ayrılmadı. Ta askere gidinceye dek bu işi sürdürdü. İki yıl sonra askerden dönüp geldiğinde kendi yerinde 10 yaşlarında bir çocuğun iş tuttuğunu gördü. Varıp onunla selamlaştı. Ayakkabılarını boyattı. Küçük boyacıya işinden hoşnut olup olmadığını sordum. Küçük boyacı coşku ve umut yüklüydü. Hoşnutum abi. Daha da çok hoşnut olacağımı umuyorum. Burada eskiden neşeli boyacı diye biri çalışırmış. Çok iyi para kazanmış bu ağacın altında. Herkes onu öyle sevmiş ki. Hala kendisini soranlar var. Ben de onun gibi olacağım, dedi. Erhan'ın yüreği şişti, gözleri doldu. Ağlayacak gibi oldum. Burada çalışan Bekir'e ne oldu ki? Diye sormaktan kendini alamadım. Küçük boyacım. Bekir bizim komşumuzdu. O şimdi inşaatlarda duvar boyacılığı yapıyor. İşi çok iyi. Üstelik birkaç ay önce ablamla evlendi. Eniştem oldum, dedi. Erhan, öyleyse benden selam söyle. Abin askerden dönmüş de. O bizim evi bilir. Küçük boyacının aklı karıştı. Eniştem hiç ağabeyi yok ki, diyecek oldu. Erhan eline boya parasını tutuşturup başını okşadı küçük boyacının. Sen eniştene sor bakalım. Ağabeyi var mı yok mu, diyerek oradan uzaklaştım. Annemin salataları, ninemin turpları. Gülcanlar Pendik yakınlarında güzel bir köyde yaşıyorlardı. Köy yeşillik denizi gibiydi. Adım başı kaynak suyu vardı. Köy çevresini saran toprak da pek verimliydi. Gülcan'ın babası pazarcıydı. Bahçelerinde yetişen sebzeleri, salatalıkları, meyveleri çevre pazarlarda satarak geçimini sağlıyordu. Bir gün pazar dönüşü kamyonetteki yüklerin üstüne bindi. Kamyonet birden fren yapınca Gülcan'ın babası kuş gibi uçup asfalta düştü. Ölmesine ölmedi ama uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldı. O yıl bahçelere doğru dürüst sebze ekemediler. Annesi evin ardındaki bahçeye salatalık, soğan, maydanoz, roka ve tere ekti. Bunları satarak el harçlığına çıkarız diye kuruyordu. Baba pazarlardaki tezgahını komşusuna vermişti. Bu yüzden anne salatalıkları satmakta zorluk çekiyordu. En büyük sorunu pazarda salatalık sandıklarını koyacak yer bulamamasıydı. Her yer öylesine doluydu ki. Pazar dışında bir yere koysa çalınmasından korkuyordum. Durum babaya söyledim. Baba, sandıkların başına Gülcan'ı koy. Sen pazar içine satacağın kadarını götür. Mal bitince gelir ötekilerini alırsın, dedi. Gülcan bu öneriyi hiç beğenmedi. Kendisi utangaç, hem de biraz kendini beğenmişti. Pazarda saatlerce sandıkların başında beklemek zoruna gidecektim. O zaten babasının işini hiç beğenmiyordu. Televizyona çok düşkündü. Oradaki güzel giyimli kızlara özeniyordu. Ana babası evi, köyü televizyondakiler gibi olmalıydı. Bunları kuruyordu sık sık. Her fırsatta annesine televizyondaki kızların giysilerini gösteriyordu. Ne olursun anne, bana böyle elbise al, diye yalvarıyordu. Annesi onu kırmak istemiyordu. O yüzden bir gün alırız, hele baban iyileşsin, diye Gülcan'ın isteklerini savuşturuyordu. Bir gün Gülcan sevinçle eve geldi. Anneciğim, öğretmen beni folklore seçti, müjdesini verdi. Annesi, iyi, dedi, halk oyunlarımızı öğrenmen çok iyi olur. Gülcan, ama dedi, oyun için giysi alacaksın. Annesi onun isteklerinden bıkmıştı. Bu yüzden ana kız arasında üzücü bir tartışma başladı. Sen sadece şunu al, bunu al demeyi biliyorsun. Televizyonda çikolata reklamı oluyor, ondan al diyorsun. Ayakkabı reklamı, bisküvi reklamı, gazoz reklamı hep aklını çeliyor. İlle de televizyondakilerin al dediğini almak istiyorsun. Bunu demek kolay da neyi alacağımı düşünsene bir kez. Televizyonda reklam edilen şeyleri herkes alamaz ki. Zaten herkesin alabildiği mallara reklam gerekmez. O reklamlar parası olup da ne alacağını bilmeyenler için. Onca laf, onca gösteriş, öyle kimselere akıl öğretmek için yapılıyor. Bizim gibi dar durumda olanlara sunulmuyor o mallar. Bir daha reklamlara kanıp da bana şunu al, bunu al dedim mi seni adam akıllı hırpalarım. Senin bu al lafından bıktım artık. Al dediklerimin hiçbirini almadın ki. Bir kere televizyondaki gofretten aldın, başka ne aldın? Nanköre bakın hele, her gün televizyonda adı geçen sakızdan almıyor musun? Bakkaldan makarna alırken bile onların dediği makarnadan alıyorsun. Kaç kez şeker bisküvi aldırttın televizyondakilerin buyruğuna uyup? Baba ana kıza çıkışmak zorunda kaldı. Yeter artık, susun. Gülcan'a döndü. Annen haklı. Sen durmadan bir şeyler almamızı istiyorsun. Alamayınca içimize dert oluyor. En çok kızdığım yanı da televizyon reklamlarına kanman. ille de orada gördüklerinden, duyduklarından istemen. Herkesin bir geçim parası var kızım. Bizimki az. Hele şu günlerde iyice azaldı. Görüyorsun ben çalışamıyorum. Kimseye muhtaç olmadan şu günleri atlatmak zorundayız. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Bu hafta annenle pazara git. Kamyonetçi Sadık'a sandıkları caminin yan sokağına koymasını söyle. Sen orada malları beklersin. Annem pazar içinde gidip salatalıkları satar. Gülcan ağlamaklıydı. Tüm sandıklar boşalıncaya dek orada bekleyecek miyim? Ana atıldı. Elbette bekleyeceksin. Eğer malların tümünü satarsak folklor giysini alırım belki. Gülcan'ın yüzü aydınlandı. İnşallah salatalıkların, soğanların hepsi de satılır. Hem de teyzeden diye dua etti. Cumartesi günü ana kız erkenden kalktılar. Ana salatalıkları, soğanları, turpları, maydanozları akşamdan sandıklara yerleştirmişti. Kamyonetçi Sadık bahçe bahçe dolaşıp satılacak ürünleri toplardı. Sıra Gülcanlara geldi. Ana sandıkları kamyonete yerleştirirken Sadık babayı göremeyince eve girdi. Baba karısıyla kızını ona emanet etti. Sadık ana kızı kamyonetin önüne bindirdi. Pazara götürdü. Sandıkları caminin yan sokağına indirdiler. Ana hemen bir sandığı kucakladı. Pazar içine daldı. Gülcan olduğu yerde dikile kaldı. Sanki herkes ona bakıyordu. Bir utandı, bir sıkıldı. Ellerini nereye koyacağını, ne yana bakacağını bilemedi. Bir süre olduğu yerde döndü, durdu. Annesi ilk sandığı çabucak boşaltıp geldi. İkinci sandığı kapıp gitti. Gülcan dikilmekten yoruldu. Sandıkların dibine çömeldi. Gelen geçen giderek artıyordu. Anası da epey gecikmişti. Neden sonra üzgün döndü. Bugün pazara salatalık soğan yayıldı kaldı. Öyle bol, öyle bol ki. Elimdekileri satınca edip canım çıktı. Ne yapalım? Akşama doğru elimizde mal kalırsa fiyatı daha da ucuzlatırız. Bunları geri götürürsek yarına buruşup pörsürler. Hep denelimizde kalır diye yakınarak yeni bir sandığı yüklenip gittim. Saatler geçtikçe Gülcan üşüdü, sıkıldı, acıktı. Öğlen olmuş, sandıkların yarısı bile boşalmamıştı. Anası yeni bir sandık almaya geldi. Gülcan acıktığını söyledi. Anası gidip iki tane açma aldı. Sandıkların başında ağaç gibi dikilip duracağını azıcık yana yöne git gel. Üşümen geçer. Ayrıca salatalık satıyorum diye seslen gelen geçene. Belki yararı olur dedi. Gülcan açmaları yedikten sonra belleğini yokladı. Televizyonda kendisi gibi salatalık satan bir kız var mıydı, yok muydu? Hatırlamaya çalıştı. Böyle bir şey görmüştü ama ayrıntısı aklına gelmiyordu. Neden sonra o filmi anımsadı. Kendisi gibi bir kız annesinin ninesinin yaptığı kurabiyeleri, kekleri panayırda satıyordu. Hemen o kız geldi gözünün önüne ve Gülcan bağırmaya başladı. Annemin salatalıkları, ninemin turpları. Taze taze salatalık var. Kulağına gelen sesi kendisi de yadırgadı. Bir an kıpkırmızı kesildi. Sonra bedeni tere battı. Ama bağırmayı kesmedi. Yoldan geçenler incecik sesin geldiği yöne bakmaktan kendilerini alamadılar. Bir kadın yolunu değiştirip Gülcan'ın yanına geldi. Kıvırcıkların demetini kaça veriyorsun? Dedim. Gülcan yeniden kızardı. Annesi gerekirse ucuza satarız demişti ya. Ucuza dedi. Hem de çok ucuza veriyorum. Kadın sevinçle sandığa uzandı. 3 demet aldı. Az bir para verip gittim. Karşıdan onlara bakmakta olan bir başka kadın geldi. Bu ucuz salatalıklardan ben de alacağım diyerek 5 tane seçtim. Derken alıcılar üşüdü başına. 10 dakika içinde sandığın biri bitti. İkinciyi koydu Gülcan. Bağırmasına gerek yoktu artık. Çok ucuza koca koca kıvırcık salata satıldığını duyan oraya koşuyordum. Gülcan sevinçten uçuyordu. Bir yandan da sabırsızlıkla annesinin yolunu gözlüyordum. Sandıklar boşalınca annesi ona istediği folklor giysisini alacaktı. Annesi kızının kıvırcıkları yok pahasına sattığını pazarın öte kıyısında duydu. Soluk soluğa koşarak geldim. Gülcan 3. sandığı bitirmek üzereydi. Sevinçle eteğine doldurduğu paraları gösterdi annesine. Bak anne, bak senden çok salatalık sattım. Ben de bir kez bağırdım salatalık var diye. Anne ağlamaklıydı. Bu salatalıkları yetiştirmek için haftalardır eti tırnağı toprakta kalmıştı. Tohumu ekme, fideleri dikme, sulama, çapalama, toplama, yıkama, demetleme, sandıklama. Emekleri bir bir gözünün önünden geçti. Öyle bir öfkelendi ki varıp kızının yüzüne güçlü bir tokat indirmek geldi içinden. Yapamadım. Gülcan annesine gösteriş olsun diye. Haydi annemin salataları, ninemin soğanları diye incecik sesiyle bağırmaya başlayınca iyice eli kolu bağlandı ananın. Boş sandıklardan birine çöktü. Kızının salatalıkları satışını buruk bir sevinçle gözledim. Sandıklar kısa sürede boşaldı. Ona hiç ses etmedi. Ana kız boş sandıkları bir araya toplayıp bağladılar. Onları Sadık gelip alacaktı. Gülcan, anne dedi, alışverişe gidecek miyiz? Anne söz vermiştim. Geri dönemezdim. Elbette çıkacağız. Paramız yeterse senin folklor elbiseni alacağız. Yetmezse o iş gelecek haftaya kalacak. Haftaya yine benimle gelip salatalık satacak mısın? Gülcan öylesine istekliydi ki. Elbette dedi. Babam iyileşinceye dek hep seninle pazara ineceğim. Buraya dökülü salatalık, soğan, turp, maydanoz satacağım. Söz mü dedi anam? Gülcan, yemin ederim anne diye sözünü pekiştirdim. O gün giysi alamadılar. Ertesi pazar Gülcan umduğu gibi kolayca ve çabucak satamadı malları. Çünkü annesi belediyecilerden birine rica etti. Görevli Gülcan'ın yanına gittim. Bu hafta salatalıkları sakın ucuza vereyim deme. Pazarın kurallarını bozarsın dedi. Herkes kaç paraya satıyorsa sen de o fiyata isteyeceksin. Gülcan o gün yine annemin salataları, ninemin turpları diye bağırdıysa da geçen haftaki gibi malları kapışan olmadı. Annesi tüm malları satıncaya dek pazarda gezmedik yer koymadı. Eve dönerlerken annesine soruyu sormadan edemedi. Anne, sen bugün pazarın kuralını bozmadın değil mi? Annesi bıyık altından gülümseyerek yanıtladı. Hiç bozar mıyım kızım? Herkes kaça satıyorsa ben de o fiyata sattım. Ya sen Gülcan? Ben de öyle dedi. Gülcan elindeki giysi paketine sımsıkı sarılmıştı. Şu folklor giysisini almana çok sevindim anne. Herkesinki tamamdı da bir benimki eksikti. Haftaya sandıkları sen bekle. Pazarı da ben dolaşayım. Gün boyu koşturmak seni çok yoruyor dedi. Annesinin gözleri doldu. İyi ki geçen hafta öfkelendiğim sırada çocuğun yüzüne tokatı indirmemişim diye geçirdi. Minibüsten inip eve doğru giderken ana bakkalın önünde durdu. Gel Gülcan, sana televizyon reklamındaki çikolatadan alıvereyim dedi. Gülcan kayıtsızlıkla omu siltti. İstemem anne, eve helva aldık ya, çikolataya gerek yok dedi. Ana kız sevinçle eve koştular. Can matematiği sevmiyordu. Can ikinci sınıfta okuyordu. Okuma yazması iyiydi de matematikte pek zorlanıyordu. İki devim, matematik dersini hiç sevmiyorum. Matematik öğrenmesek ne olur diye yakınır dururdum. Ana babası matematiğin önemli ve yararını anlatmak için bin dereden su getirirlerdi. Ama Can bir türlü ısınamıyordu bu derse. Bu yüzden başına üzücü işler geliyordu. Bir gün annesi, git oğlum bakkaldan 250 gram kuru bamya al gel dedi. Can annesine hizmet etmeyi pek severdi. İstekle bakkala koştu. Ancak bakkala varıncaya dek ne kadar bamya alması gerektiğini unuttu gitti. Dükkanın kapısında dikilerek belleğini epey zorladım. Sonunda 2 ve gram sözcüklerini anımsayabildim. Bakkala girdi. 2 gram kuru bamya verin dedi. Bakkal şaşırdım. Oğlum 2 gram bamya olur mu? Altın terazisi gerek bunun için. Annenin dediğini yanlış anladın. Besbelli. Can kıpkırmızı oldu. Evet, gerçekten yanlış anlamışım. 2000 gram demişti annem. Şey, bir de 50 diyordu. Bakkal onu dinlemedi. Hemen duvarda asıl duran bamya dizlerine uzandı. Birini terazinin gözüne koydu. Az geldi. Bir koca hevenk daha aldı. O da yetmedi. Depoya koştu. Bir kucak kuru bamya dizisi getirdi. Onlardan da koydu teraziye. Şimdi tamam oldu. Keyifle ellerini ovuşturdu. Bamyaları koca koca iki kese kağıdına yerleştirdim. Haydi parasını ver de paketleri kucakla dedi. Can cebindeki parayı bakkala uzattı. Adam bu yetmez diye çıkıştı. Can annem bu kadar verdi diye savundu kendini. Bakkal öfkelendi. Annen ya hesap bilmiyor ya da bamyanın fiyatından haberi yok. Can annesine söylenen sözlere çok üzüldü. Benim annem çok iyi hesap bilir. Matematik ödevlerimi hep birlikte yaparız. Her problemi kolayca çözer diye diklendi. Bakkal. İyi tamam, annene bir şey diyen yok. Lafın gelişi söyledim o sözlerim. Haydi al git bamyaları. Borcunuz olsun. Söyle annene. Hemen yollasın kalan parayı. İşte borcunuzu şu kağıda yazıyorum diyerek Can'ın eline borç kağıdını tutuşturdum. Sonra kocaman bamya paketlerinden birini bir koluna, ötekini de öbür koluna yerleştirdim. Can paketler yüzünden önünü güçlükle görüyordu. Bakkal, bastığın yere dikkat et de yere kapaklanma diye öğütledim. Yazık ki Can bu öğüde uyamadım. Yarı yolda ayağı çukura gitti. Yüzü koyu yere kapaklandı. Bamyalar bir yana, Can bir yana yayıla kaldılar. Can dizlerinde beliren acıyla ayağa fırladı. Eğilip kalktığında iki dizinde kanamakta olduğunu gördü. Üstelik kese kağıtlarından biri patlamış, kuru bamya dizileri yere yayılmıştı. Can yardım umarak çevresine bakındı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. İster istemez yere çömelip bamyaları toplamaya girişti. Bunu yaparken dizlerindeki yaraların acısı dayanılmaz oldu. Ama Can dişini sıkıp bamya dizlerini yerden aldı. Tozlarını üfledi. Yırtık kese kağıdına yerleştirmeye yeltendi. Ancak bu olanaksızdı. Üstelerse kağıdın iyice yırtılacağını anladı. Bir süre dikilip ne yapacağını düşündü. Sonra en akılcı çözümü buldu. Kuru bamyalar kolye gibi ipe dizilmişti. Can elindeki bamya dizelerini boynuna geçirdi. Yırtık kağıtta kalanları da çekip aldı. Onları da boynuna doladı. Sağlam kalan paketi kucaklayıp evin yolunu tuttum. Annesi onu böyle bamya dizeleri içinde görünce dondu kaldı. Oğlum bunlar ne böyle? Bunca bamyayı ne yapacağım ben? Diye bağırmaktan kendini alamadım. Oysa Can, annesinin kendisini coşkuyla karşılayacağını umuyordu. Hatta buluşundan ötürü aferin bekliyordu. Yaralarını üfleye üfleye tentür diyor sürmesini istiyordu. Annesinin dehşetle bağırması çok güçüne gitti. Bamya paketini yere koyarken ağlamaya başladı. Boynundakileri sıyırırken ağlaması daha da arttı. O sırada annesi dizlerindeki yaraları gördü. Ah oğlum, bir de düştün mü? Can o zaman yanlış bir iş yaptığını anladım. Annesi bir de düştün mü derken iki suç işlediğini vurguluyordu. Can duygulu bir çocuktu. Bu durumu sezinlemekte gecikmedim. Düştüm ama bamyaların çekini bile bırakmadım sokakta. Zaten onların yüzünden önümü göremedim ya diye hıçkırdı. Annesi koşup tentür diyot getirdi. Sevecenlikle üfleyerek dizlerindeki yaralara bastırdım. Sonra sordum. Oğlum ben sana 250 gram bamya al gel demiştim. Burada 2 kiloya aşkın bamya var. Bakkaldan 2 kilo bamya mı istedin yoksa? Can bu sözleri duyunca irkildi. 2 kilo dememiştin ama 2000 bir de 50 demiştin sanırım. Ben de bakkala öyle söyledim. Anne acı acı gülmeye başladı. Oğlum 2000 gram 2 kilo demek. Geçen de öğretmen ağırlık ölçülerini öğretti ya, unuttun mu? Can kaşlarını çatarak şöyle bir düşündü. Yo unutmadım. Bir kilonun yarısı yarım kilo. Sonra onun da yarısı var. Ona ne deniyordu? Yarım kilonun yarısı deniyordu galiba. Bir kiloda iki tane yarım kilo vardı. Anne sabırsızlıkla sözünü kesti. Sen ağırlık ölçülerini hiç mi hiç anlamamışsın? Oysa ne çok uğraşmıştım belli etmek için. Bir kilo kaç gramdı? Can sıkıntıyla gözlerini tavana dikti. Annesi sormadan yapamadı. Ne yapıyorsun öyle? Can. Hiç dedi. Birinin önüne 3-0 konunca 100 mu oluyordu 1000 mi? Onu düşünüyorum. Hah buldum. 1 kilo 1000 gram oluyor. Yani 3-0'lı. Annesi üzüntüyle başını iki yana salladı. Ah Can. Ah beni böyle üzüyorsun ki. Her şeyi pek güzel anlıyorsun. Ama kendin derse verip öğrendiklerini iyice sindirmiyorsun. Özellikle matematik çok iyi sindirilmeli. Oysa arkanı dönmeden unutursun öğretileni. Sonra da işte böyle gülüş durumlara düşersin. Can o anda başına gelen tatsızlığın bilincine varmıştı. Her şey onun yüzünden olmuştu. Annesi de yerden göğe haklıydı. Okulda öğretilen dersleri evde yeniden çalışıp pekiştirmek zoruna gidiyordum. Açıkçası canı sıkılıveriyordum. Anne, okulda öğrendiklerimi sindirmek için ne yapmalıyım diye sordu. Aslında ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordum. Annesi bunu her fırsatta söylüyordu kendisine. Bu soruyu annesine hoşnut etmek için soruyordu. Annesi bunu anlamıştı. Sevecenlikle gülümsedim. Matematiği sev yeter. Öteki dersleri severek yapıyor ve çok iyi sindiriyorsun. Matematiğe gelince coşkun sönüyor. Çalışma isteğin köreliyor. Çünkü bu dersi sevmiyorsun. Ama yanılıyorsun. Matematiğin insan için nedenle önemli bir ders olduğunu bilsen böyle yapmazdın. Bak işte bugün başına bu yüzden neler geldi. Can şeytanca bir gülüşle topallaya topallaya annesine doğru yürüdü. Haydi bakalım. Çarpım tablosunu sor. Bilemediğim yerleri bugün akşam yemeğine dek bellemezsem bana da can demesinler. Yarın da oturur ağırlık ölçülerini sindiririm. Sonra annesi onu sevgiyle kucaklayıp bağrına bastı. Ve hemen çarpım tablosunu sormaya girişti. 3 kere 8. Haydi kiraz fidanına bağlanmıştım. Bitkilerle insanlar arasında sevgi bağı kurulabilir mi? Siz böyle bir şeye inanabilir misiniz bilmem. Doğrusu benim inanasım gelmiyordu. Ancak birkaç yıl önce ilginç bir olaya tanık oldum. O gün bugündür artık yürekten inanıyorum. Komşumun cılız bir oğlu vardı. Ayrıca gözünün içine bakıyor, bir dediğini ikiletmiyorlardı. Ama oğlancık bir türlü serpilip gelişemiyordu. Sonunda akciğerlerinden hasta olduğu ortaya çıktı. Hepimiz pek üzüldük. Hele anası, babası dayanılmaz acılara boğuldular. Çocuğun adı Hayri'ydi. Hastalığına at konulunca Hayri'cin de boynu büküldü. Oyun yasak, koşmak yasak, terlemek yasak, yorulmak yasaktı. Oysa önceleri okul dönüşünde apartmanın arkasındaki bahçede çocuklarla oynardım. Hastalığını öğrenince tümden eve kapandım. Zaten sağlıklı çocuklarla oynaması uygun değildi. Hastalığı onlara da bulaşabilirdim. Hayriler apartmanın bodrum katında oturuyorlardı. Evleri çok geniş bir bahçeye açılıyordu. Her yıl oraya çiçek filan ekiyorlardı. Bahçe şenleniyordu. Hayri'nin babası oğlunun eve kapanmasına çok üzülüyordu. Çocuk adeta hayata küsmüştü. Doktor ona yaşama sevinci verecek bir şeyler yapılmasını öneriyordu. Baba düşünüp taşındı. Fidanlığa gidip Hayri için iyi cins bir kiraz fidanı buldu. Hayri kirazı çok severdi. Belki fidanın gelişmesi, çiçeklenip meyveye gelmesi onu mutlu eder diye kuruyordu. Gerçekten düşündüğü gibi oldu. Hayri fidanı görünce canlandı. Bu benim ağacım olsun. Onu elimle dikeyim. Bakımını da ben yaparım diyerek ayaklandı. Ana baba pek sevindiler. Baba sadece çukur açmada onunla yardım etti. Hayri fidanı çukura özenle yerleştirdi. Çevresini toprakla doldururken onunla konuşmaya başladı. Toprak ana ya iyi tutun. O seni bir güzel besleyecek. Nisan güneşi parlayınca gövden sıcak olacak. Tomurcukların patlayacak. Dalların çiçeklerle donanacak. Sonra minik minik kirazlar belirecek üstünde. Onlar etlenip kızaracak. Ben de bir güzel yiyeceğim. Ana babası onu izlerken birbirlerine gülümsüyorlardı. Hayri fidanın dibini toprakla doldurup can suyunu verdi. Sonra ana babasına döndü. Bu yıl meyve verir mi dersiniz? Babası pek sanmıyorum. Ama fidanlıktakiler bunun çok iyice bir kiraz fidanı olduğunu söylediler. Belki de bu bahar çiçek açar meyve verebilir. Hayri hastalığı nedeniyle okula gidemiyordu. Yattığı yerde kitap okuyup müzik dinleyerek oyalanıyordu. Havanın iyi olduğu günler bahçeye çıkıyor. Fidanın çevresinde dolanarak onunla konuşuyordu. Minik ağaç, bu bahar çiçek açarsan öyle bir sevineceğim ki. Ben hasta bir çocuğum. Belki de masallarda olduğu gibi meyvelerini yiyince iyileşeceğim. Kim bugün? Üşüyor musun? Ya da canın sıkılıyor mu? Yanında başka fidanlar olmasını isterdin değil mi? Diyerek soru yağmuruna tutuyordu fidanını. Nisan gelip de havalar ısınmaya başlayınca onun yanından ayrılmaz oldu. Ana babası bahçede üşütmesinden korkuyorlardı. Ama onu fidanın yanından ayırmak olanaksızdı. İskemlesini fidanın yanına yerleştiriyor, kitabını orada okuyor, kasetini orada dinliyordu. Aklını estikçe de fidanla konuşmaya başlıyordu. Doktor onu oldukça iyi buluyordu, iştahta giderek açılıyordu. Bir sabah annesi alışverişten döndüğünde Hayri'nin çığlıklarıyla irkildi, durca bahçeye koştu. Hayri fidanın yanındaydı. Sevinçten uçacak gibiydi. Fidanın birkaç salında tomurcuklar kabarmıştım. Hayri bunları annesine gösterirken açıktan açığa ağlamaya başladım. Bu keder değil, sevinç ağlamasıydı. Bir yandan da minik kirazın gövdesine öpücükler konduruyordu. Tatlı sözlerle teşekkür ediyordu. Annesi de kendini Hayri'nin havasına kaptırdı. O da öptü fidanı. Güzel sözlerle hoşnutluğunu belirtti. Oğlunun böylesine mutlu olması onun acısını da köreltmişti. Böylece kiraz fidanı tam 20 tane çiçek açtı. Hayri her sabah uyanır uyanmaz doğruca Fidan'ın yanına gidiyordu. Çiçekleri sayıyor, dibini kabartıyor, gövdesini öperek ona övgülerle teşekkür yağdırıyordu. Üst katlarda oturanlar eskiden bahçeye doğru halı silker, balkonları deterjanlı sularla yıkar, çiçekleri çimenleri hiç kollamazlardı. Oysa şimdi toz bezi bile sirkelemekten çekiniyorlardı. Hayri'nin hastalığı ve Fidan'la olan ilişkisi herkesi çok etkilemişti. Her gün Hayri'ye seslenip Fidan'ıyla tomurcuklarla ilgili sorular soruyorlardı. Hayri bu ilişkiden çok hoşnuttu. Fidan'ıyla ilgili bilgi verirken öyle bir koltukları kabarıyordu ki evde artık hastalık söz edilmiyordu. En çok konuşulan konu kiraz Fidan'ıydı. Hayri 15 günde bir Fidan'ın boyunu ve kalınlığını ölçmeye başlamıştı. Bu konudaki gelişmeler de hemen ağızdan ağza yayılıyordu. Fidan'ın üstüne bir gün minik bir serçe kondu. Hayri'nin aklı gitti. Hemen annesine koştu. Kuşun Fidan'a ve çiçeklere zarar vermesinden korkmuştu. Ama annesi bunun doğal olduğunu belirtti. Ağaçlara kuş konar. Fidan'ın bundan mutlu olmuştur kuşkusuz dedim. Sonra o serçe sık sık gelmeye başladı. Çok geçmeden Hayri'ye de alıştım. Böylece Hayri, serçe ve Fidan arasında doyumsuz bir dostluk oluştu. Hayri'nin gözleri önünde çiçekler meyveye dönüştü. Etleri olgunlaşarak kızardılar. 20 çiçekten ancak 12'sinde meyve oluştu. Temmuz sonlarına doğru ana babası Hayri'ye meyvelerin toplamasını öğütlediler. Hayri önce kıyamadı. Ama babası, bu meyveleri toplarsan seneye daha çok meyve verir. Kirazların dalda kalması Fidan için iyi değildir, dedi. Hayri meyveleri keyifle topladı. Önce birkaç çiftinin kulaklarına takıp neşelendi. Sonra oturup bir güzel yedi. Gerçekten artık sağlıklı bir görünüm vardı. Birkaç ayda 3 kilo almıştı. Doktor onu hızla iyileşmekte olduğunu söylüyordu. Aile sevinç içindeydi. Öğretmeni onu sık sık görmeye geliyordu. Sonbaharda yeniden okula başlaması söz konusuydu. Bu yüzden öğretmen ona yardımcı kitaplar getiriyordu. Arada bir matematik dersi veriyordu. Ne var ki umutlar boşa gitti. Sonbahar başlarında birden Hayri'nin sağlığı kötüledi. Kiraz Fidan'ın yaprakları sararırken Hayri de sararıp solmaya başladı. Ana babası ve doktor bu durumu dehşetle izliyorlardı. Hayri Fidan'ıyla dostluğu sürdürmekteydi. Ona sonbaharı ve kışı anlatıyordu. Yaprakların dökülmesine üzülmemesini öğütlüyordu. Topbakanı'yı sımsıkı tutunmasını istiyordu. Kış boyunca ölmeden ayakta kalması için yalvarıyordu. Havalar iyice soğuduğundan Hayri artık bahçeye çıkamıyordu. Fidan'ın canının ardından gözetlemekle yetiniyordu. En büyük korkusu onun incecik gövdesinin kara kışa, fırtınaya dayanamamasıydı. İkide bir, ya donarsa, ya kurursa, ya rüzgar onu topraktan söküp yere çalarsa. Kuşkularını doluyordu diline. Anası babası ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilemez olmuşlardı. Hayri ile birlikte onların da sevinçleri, coşkuları sönmüş. İçlerini kara kuşkular kaplamıştı. Oğullarının günden güne kötüleşmesi onları kahrediyordu. Artık serçe de gelmez olmuştu. Çünkü lapa lapa kar yağıyordu. O günlerde Hayri yataktan çıkmaz oldu. İştahı kesikti. Yazın aldığı kiloları çoktan vermişti. Şimdilerde daha da zayıflamaktaydı. Doktor durumu hiç beğenmedi. Çocuğun sanatoryuma yatırılmasını istedi. Hayri evden ayrılırken Fidan'ıyla vedalaşmak istedi. Anası battaniyeye sarıp onu bahçeye çıkardı. Hayri Fidan'ı öptü. Onu bir süre göremeyeceğini söyledi. Kışa dayanmasını öğütledi. Bu sırada hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ağacın gövdesini öperken birkaç damla gözyaşı Fidan'ın dibine düştü. Annesi oradan zorla uzaklaştırdı. Hayri hastanede bakıma alındı. Kendini epey bir topladı. Ama aylar geçmesine karşın bir türlü sağlığına kavuşamadı. Bahar gelince hastaneden çıkmak, Fidan'ına kavuşmak istedi. Ama doktor izin vermedi. Öyle bir üzüldü ki. Günlerce ağzını bıçak açmadı. Ana babası hastaneye geldikçe hep Fidan'dan haber soruyordu. Annesi ona yalan söylemek zorunda kaldı. Çünkü baharda kiraz Fidan'ı çiçek açmadı. Sadece yeşerdi. Ama meyve vermedi. Annesi oğluna Fidan'ı öve öve bitiremiyordu. Sözde Fidan bu yıl 30-40 kadar çiçek açmıştı. Meyveleri hızla büyüyordu. Kirazlar kızardı kızarıyor diye oyalıyordu. Herkes Fidan'ın bu durumuna şaştı kaldı. İnsanla bitki arasında sevgi bağı olduğuna inananlar, Fidan'ın Hayri'nin durumu nedeniyle meyve veremediğini söylüyorlardı. İnanmayanlarsa söyleyecek söz bulamıyorlardı. Temmuz sonuna doğru annesi manavdan kiraz alıp hastaneye götürdü. Hayri birkaç tanesini yedim. Ah dedi. Fidan'ıma ben yokken iyi bakmamışsınız. Meyveleri geçen yılki gibi çeşnilik değil. Annesi suçlu suçlu başını öne eğdi. Sen iyileş de gel, kendin bak Fidan'ına diyerek oğlunun başını okşadı. Hayri son barda hastaneden çıktı. Doktor bodrum katında oturmalarının Hayri için sakıncalı olduğunu söyledi. Ama Hayriler dar gelirli bir aileydi. Daha iyi bir kata çıkmaları olanaksızdı. Sonunda Hayri'nin kışı Mersin'de babaannesinin yanında geçirmesine karar verildi. Hayri ailesinin o evden taşınmaması için Mersin önerisini hoşlukla kabul etti. Bodrum kattan taşınırlarsa Fidan'dan tümüyle ayrılmak zorunda kalacağını biliyordu. Hayri kış boyunca Mersin'de kaldı. Babaannesi ona öyle bir baktı ki Hayri ilk barda evine döndüğünde konu komşu tanımakta zorluk çektiler. Çünkü o adam akıllı şişmanlamış, boylanmış, serpilmişti. Eve adımını atar atmaz doğruca varıp Fidan'ı kucakladı. Onu öptü, okşadı, tatlı sözlerle özlemini dile getirdi. Ana babası ve komşular Fidan'ın o yıl meyve verip vermeyeceğini merak etmeye başladılar. Çok geçmeden Fidan'ın üstünde çiçek tomurcukları kabardı. Giderek tepeden tırnağa çiçek kesildi. O yıl kiraz verdi. Apartmanda herkes onun meyvesinden tatma olanağı buldu. Hayri'nin Fidan'ı daha sonraki yıllarda da hep meyve vermeyi sürdürdü. Giderek büyüyüp ağaç oldu. Hayri de büyüdü. Üniversiteye başlamıştı. Ama kiraz ağacıyla kurduğu dostluk hiç bitmedi. Yazın günlerinin çoğunu kiraz ağacının tepesinde geçiriyordu. Ağacın dalları öyle bir kıvrılıp biçimlenmişti ki orta yerde sanki rahat bir koltuk olmuştu. Hayri kitaplarını alıp ağaca çıkıyordu. O koltuk gibi yere kuruluyordu. Arada bir anası, oğlum senin ağaç tepelerinde oturma yaşın geçti artık, sakalından bıyığından utan diye takılıyordu. Hayri, burası ana kucağı gibi geliyor bana. Öylesine rahat ve güvenli ki burada çalışma gücüm ve çalışma isteğim artıyor. Ağacımı öyle seviyorum ki onun da beni sevdiğine yürekten inanıyorum. Sözleriyle dile getiriyordu ağaçta olan sevgi bağını. Böyle bir bağın varlığına inanan sadece Hayri değildi. Artık hepimiz, tüm komşular benzer görüşteydik. Bahar yağmuru çabuk diner. Bahar özellik ve güzelliklerini iyiden iyi ortaya dökmüştü. Hava ıpılıktı. Kim ağaçlar tepeden tırnağa çiçeklenmişti. Kimlerin tomurcukları çatlama yarışındaydı. Ya kuşlar? Karakıştan canlarını kurtarmanın sevincinden midir bilinmez. Ortalığı cıvıltıya boğuyorlardı. İnsanlarınsa gözü gönlü hep dışarıdaydı. Özellikle öğrenciler. Herkesten çok kır özlemi çekiyorlardı. Kız süresince adam akıllı bunalmışlardı. Sevgi öğretmenle öğrencileri kışı okul bahçesine kurulan baraka sınıfta geçirmişlerdi. Okul onarılıyordu. Her yer yapı araç gereciyle doluydu. Öğrencilerin bahçeye çıkmalarına bile izin yoktu. Üstelik barakanın damı akıyordu. Sobası ikide bir tutuyordu. Pencere olmadığından cam açma olanağı yoktu. Öğrenciler ders aralarında sınıfın kapısını açarak içeriği havalandırmaya çabalıyorlardı. Ne var ki bir solukluk temiz havaya karşın kucak dolusu soğuk hava doluyordu içeriye. Herkes okuldaki onarımın bitmesini iple çekiyordu. Apaydınlık, sıcacık ve yepyeni sınıflara kavuşacaklardı. Ama sıkıntılı günler de geçmek bilmiyordu. Öğretmen Bahar gelince çocukları kıra götürmeye söz vermişti. Öğrenciler bu gezinin düşüyle avunarak kara kışa sabırla göğüs germişlerdi. Nisan ayının son haftasında bir gün geziye kalkmışlar. Otobüse binerken öylesine coşkuluydular ki sanki kent dışındaki koruya değil de aya gidiyorlardı. Yol boyunca bildikleri tüm şarkıları, türküleri dile getirdiler. Fıkralar anlatıldı, yemişler dağıtıldı, bilmeceler soruldu, gülündü, söylendi. Koruya ulaştıklarında çocuklar otobüsten indiler. Güneş ışınlarıyla kamaşan gözlerini kırpıştırarak çevreye şöyle bir bakındılar. Yerler sanki binbir renkli çiçeklerle bezenmiş, uçsuz bucaksız halıyla kaplanmıştı. Sabırsızlıkla koşup çimenlerin üzerine uzandılar. Sonra çevreye dağıldılar. Bir koşu, bir kovalamaca başladı ki koru şenlik yerine döndü. Çiçekli çayırların üstüne yuvarlanan, takla atan, güreş tutanların neşe dolu sesleri kuş cıvıltılarını bile bastırdı. Yapılan anlaşmaya göre otobüs sürücüsü onları koruda bırakıp gidecekti. Akşamüstü saat 5'te almaya gelecekti. Bu koşulla gezi daha ucuza çıkıyordu. Çocuklar 2 saat Doğan'ın kucağında coşup taştılar. Sonra mideleri kazınmaya başladı. Yemek çıkınlarına koştular. Tahta masaları yayılıp karınlarını doyurmaya başladılar. İşte o sırada birden hava bulutlandı. Ne oluyor demeye kalmadan yağmur şarladı. Yakında tahtadan yapılmış iki barınak vardı. Çocuklar apar topar çıkınlarını toplayıp oraya doluştular. Bahar yağmurdur, çabuk diner diyerek beklemeye başladılar. Yazık ki yağmur durmadı. Tersine daha da hızlanarak sürdü. Öyle ki kısa süre sonra yamaçlardan seller inmeye başladım. İki barınak arasına gidip gelen öğretmen iliklerini de kıslanmıştı. Çocuklarsa hem açtılar hem de üşüyorlardı. Saatler geçtikçe açlık dayanılmaz oldu. Öğrenciler ayaküstü yemek çıkınlarını ellerine daldırarak gelişigüzel tıkınmaya giriştiler. Bu arada özenle hazırlanan köfteler, börekler, dolmalar yerlere saçıldı. Gün boyu nice bekledilerse de umutları boşa gitti. Yağmur dinmedi. Güneş açmadı. Çocuklar sıkışarak sığındıkları barakalardan burunlarını bile çıkaramadılar. Otobüs saat tam 5'te geldi. Öğretmen öfkeyle sürücünün yanına koştu. Yağmur başlayınca bizi almaya gelmeliydiniz. İnsanlık bunu gerektirirdi. Zavallı çocuklar saatlerdir barakalarda tir tir titreşiyorlar diye çıkışmaktan kendini alamadı. Sürücü şaşkınlık ve acımayla öğrencilere bakmaktaydı. Öğretmenin acı sözlerini duyunca kendini savunmadan duramadı. Kent içinde ortalık günlük güneşlikti. Gün boyu tek bir damla yağmur düşmedi. Sizin koruda yağmura tutulduğunuzu nereden bilebilirim? Kitabın sonu.